Ayrım 26, sayfa 269. Çözülmeler. Bir süreden beri Elsa kocasına laf sokmayı bırakmıştı. Şimdi en büyük meselesi doğacak torununun sağlığıydı. Hala ayrı odalarda yatıyorlar, gerekmedikçe birbirleriyle konuşmuyorlardı. Suzan ve Demir onlarda kaldığı ve çoğu akşamlar yemeklerini de dünürleriyle hep birlikte yedikleri için baş başa kalmanın sıkıntısını yaşamıyorlardı neyse ki. Gerhard belli etmese de yabancısı olduğu Ankara'da yeni bir düzen kurmanın, yeni öğrenciler edinmenin, yeni meslektaşlarla tanışacak olmanın stresi içindeydi. Ev açmayacak, fakültenin lojmanında idare edecekti. Ocak ayından itibaren yaz tatiline kadar. Hayatının akışını baştan sona değiştiren, tam da torun keyfi sürecekken onu evinden eden tek bir gecenin sarhoşluğuna lanet ediyordu. Tek tesellisi, sevgili dostu Hirş'in de Ankara'da çalışıyor olmasıydı. Zaten onun başkentteki hocalığının ayarlanmasında Hirş'in payı büyüktü. Günler hepsi için telaş ve endişeyle akıp giderken Demir'in askerliği Ankara'ya çıktı. Buna en çok Suzan ve Demir sevindiler. Kocasını her özlediğinde bir hafta sonu mesela trene atlayıp Ankara'ya gidecek olursa kalacağı bir yer vardı artık Suzan'ın. Gerhard kızına ve karısına okulun lojmanında tek bir odada ikamet edeceğini söylememişti. Onlar mobilyalı bir ev tutacağını sanıyorlardı. Şilimanlar yeni yıla kendi evlerinde yakın dostlarıyla girdiler. Her yıl sırayla arkadaşlardan birinin evinde toplanmayı adet edinmişlerdi ve bu yıl sıra onlardaydı. Aksi gibi Elsa'nın yılbaşı yemeğiyle uğraşacak ne hali ne morali vardı. Ama misafir kabul etmemek için bir bahane bulamayınca mecburen hindisini kendi pişirdi. İç pilav için Fatma'dan yardım istedi. Suzi, bu özel akşamı ilk kez onlarla birlikte değil de nişanlısı ve arkadaşlarıyla geçirecek olmanın suçluluk duygusuyla annesine İnci Pastanesi'nden aldığı profiterolü getirdi yılbaşı gecesi ikram etmesi için. Yılbaşı yemeği tahminlerinden iyi geçti. Karı koca aralarındaki kopukluğu belli etmemek için ellerinden geleni yaptılar ama Hirş çiftinin birbirleriyle hiç anlaşamadıkları her hallerinden belliydi. Holden'in kocasına hırçın davranışları kimsenin gözünden kaçmamıştı. O kadar ki gecenin sonunda Hirş usulca Elsa'nın yanına geldi. ''Yılbaşı gecenizi mahvettiğimiz için özür dilerim Elsa'' diye fısıldadı. ''Bir daha olmayacak, söz veriyorum. Kesin çözümün şart olduğuna artık Holde de ikna oldu.'' ''Hiç dert etme bunu'' dedi Elsa. ''Hepimiz çok içkiliydik. Ayrıca sorunsuz aile yok bu dünyada. Kapalı kapıların ardında her evde fırtınalar kopuyor, emin ol.'' Çiftler birbirlerine veda ederken hüzünlüydüler. Ertesi sabah Şilimanların evinde hazin bir vedalaşma daha vardı. Gerhard bir başka şehirde yaz tatiline dek sürecek görevi için evinden ayrılırken Elsa'ya sarıldığında karısından karşılık bulamadı. Elsa kocasını itmedi ama dimdik ve hareketsiz durdu kollarının arasında. Kapıdan çıkarken yolun açık olsun dedi o kadar. Haydarpaşa istasyonundan gündüz treniyle Ankara'ya hareket ederken Gerhard'ı sadece Suzan ve Demir geçirdiler. Gerhard'ın ayrılmasıyla eve kederli bir hava çökmüştü. Birkaç gün sonra ''Babamı çok arıyorum anne'' dedi Suzan. ''Oysa sabah erkenden çıkar, 7'den önce dönmezdi. Ne tuhaf değil mi?'' ''Peter gittiğinde de böyle hissetmiştin. Kavgalarınızı bile özlemiştin, hatırlasana.'' ''Geçer kızım, alışırsın'' dedi annesi bezgin bir sesle. Annesi uzun zamandır neşesiz ve durgundu. Babasının Ankara'ya gitmesine bozulduğuna verip fazla üstünde durmadı Suzan. ''Ara sıra Ankara'ya giderim, monoton hayatımda bir değişiklik olur'' diye düşüneceğine, ''Bunu dert ediniyorsa keyfi bilir'' dedi içinde. Kadınların en ufak şeyleri dert edinme huyları vardı ama o asla öyle davranmayacaktı. Kaçırtmayacaktı kocasını bir başka şehre. Suzan, babasının yokluğuna alışamadan Demir'in birliğine teslim emri geldi. Onun uğurlanması Gerhard'ınki gibi sessiz sedasız olmadı. Haydarpaşa'dan kalkan yataklıyla Demir'i yolcu etme kervanına, Demir'in teyzeleri, amcaları, yeğenleri, kuzenleri dahil tüm ailesi ve artık karnı iyice belli olan karısıyla kayınvalidesi ve arkadaşları katıldı. Oğlunu sarılıp sarılıp öpen, gözleri yaşlı dünürüne çok şaşırmıştı Elsa. Neden askere giden oğullarına sanki savaşa gidiyorlarmış gibi bu kadar çok duygulanırdı aileler, anlaşılır gibi değildi. Nüfus cüzdanı, pasaportu ve adının yazılışıyla Türk olmuştu ama mantığı, duyguları mıh gibi Alman kimliğini hala muhafaza ediyordu Zahir. Ankara değişik nedenlerle kocalarını kapınca Elsa ve Suzan evlerinde baş başa kaldılar. Belki de hayatlarında ilk kez bu kadar yakın oldular birbirlerine ana kız. Yine de ara sıra atışacak bir şey buluyorlardı. Doğacak bebeğin çeyizi hazırlanırken başka manifaturacı yokmuş gibi beşiğin fistosunu ve dikilecek örülecek bebek giysilerinin iplikleriyle yünlerini Hena'nın dükkanından alan annesinin bu sevimsiz kadınla dostluğunu perçinlemesini tasvip etmeyen Suzan'a ''Bediye'nim, bunu anlamayacak ne var? İnsan gurbette kendi ana dilini konuşan birini bulursa ona haliyle yakınlık hisseder. Anlayış gösteriver kızım annene.'' diye nasihat etti. ''Sanki ben Almanca konuşmuyorum.'' dedi Suzan ama elbette içinden. Demir'i üzmemek ve Bediye Hanım'ın gözüne girmek için kayınvalidesine sinir olduğu hallerde bile hürmette kusur etmemeye gayret ediyordu. Bebek, hayatın darbelerine karşı gardını şimdiden almış gibiydi. Sude, güllerin pıtrak pıtrak açtığı bir Haziran günü doğdu. Demir'e komutanı doğum izni vermemişti. O kızını ancak hafta sonu tatilinde gelip görebildi ama Gerhard, torununun doğumunu tıp fakültesinin hastanesinde kızının başında bekledi. Elsa ise doğum sancıları çeken Suzan Rosie'nin varlığından rahatsız olmasın diye odadan koridora taşıdığı sandalyelerde kapının dışında oturuyordu Rosie ile birlikte. Suzan'ın sancıları başladığında birkaç günden beri doğum için İstanbul'da olan Gerhard kızını hastaneye götürürken Elsa da Rosie'yi almak üzere Hena'nın evine gitmişti. Hena'nın tuhaf davranışlarından fikrini değiştirebileceğini sezdiği için çok endişeliydi. Hena, özellikle son günlerde bebeğin ve annenin sağlığını merak ettiği bahanesiyle günde birkaç kez aramaya başlamıştı. Ne istediğini tam olarak anlayamıyordu Elsa ama biliyordu ki fikrini değiştirecek olursa acilen doğru kan grubunu taşıyan başka birini bulmak çok zor olacaktı. Ya bulunamazsa? Bu ihtimali düşünmek dahi istemiyordu. Kızı ve kocası onun hayatının en zor günlerini geçirdiğinin farkında değillerdi. Neyse ki korktuğu olmadı. O sabah Hena gayet makul davrandı. Rosie'nin Elsa ile birlikte gitmesine izin verdiği gibi Elsa'nın ricası üzerine hastaneye gelmemeyi de kabul etti. Rosie ile birlikte hastaneye geldiklerinde Elsa Rosie'yi bahçede bırakıp kızının odasına çıktı. Gerhard'a kan grubu tutan kızın bahçede beklediğini, gidip onunla konuşmasını, kan vermesi gerektiği takdirde neler yapılacağını anlatmasını söyledi. Babası gidince, ''Kim bu kız?'' diye sordu Suzan. ''Aradığımız kan Rosie'de bulundu.'' dedi Elsa. Suzan yüzünü buruşturdu. ''Suzicim, bebeğimizin hayatını kurtaracaksa Rosie'ye iyi davranmak zorundayız. Kan vermeyi kabul etmeyebilirdi. Gelsin de bir teşekkür ediver.'' Kızı itiraz etmeyince Elsa odanın bahçeye bakan penceresine yürüdü. Gerhard aşağıda bir ağacın altında dikilen Rosie ile konuşuyordu. Kocasının itirafından beri her ikisinde de benzerlikler bulmaya çalışmıştı ama böyle yan yana dururlarken hiçbir benzerlikleri yoktu doğrusu. Camı açtı. ''Yukarı gelin, Suzan ikinizi de çağırıyor.'' diye seslendi aşağıya. Gerhard ve Rosie odaya geldiklerinde hasta bakıcılar da Suzan'ı doğumhaneye götürmek üzere içeri giriyorlardı. Doğumda kızının yanında bulunmak isteyen Gerhard'a ''Olmaz baba, sakın! Bak içeri girersen doğuramam sonra!'' diye itiraz etti Suzan. ''Pekala, kapının önünde beklerim. Ama bebek doğar doğmaz kan kontrolünü ben yapacağım.'' ''Elbette babacığım, bunu konuştuk zaten doktorumla.'' ''Rosie, sana da çok teşekkür ederim.'' dedi Suzan. ''Dilerim gerekmez ama kan verecek olursan bebeğim senin sayende sağlıklı olacak.'' Rosie kızararak başını önüne eğdi. Elsa her iki kız da birer melek kesildiler. Bakalım ne kadar sürecek bu durum diye geçirdi içinden. Sonra kızına benim yanında olmamı ister misin diye sordu. Hayır anneciğim dedi Suzan. Demir burada olsaydı onu da katiyen yanımda istemeyecektim. Hasta bakıcılar Suzan'ın tekerlekli yatağını iterek götürürken Gerhard hadi Rosie biz de gidip işimizi bitirelim dedi usulca. Rosie ve Gerhard birlikte laboratuvarın olduğu kata inerlerken çocuğun doğmasını beklesek dedi Rosie belki de gerek kalmaz lütfen Gerhard amca. Gerhard kızı tedirgin etmek istemedi. Nasılsa doğuma daha zaman vardı ve kan grubu çok çabuk tespit edilebiliyordu. Zamanı geldiğinde vazgeçmek yok ama dedi. Hiç ses çıkmadı Rosie'den. Kaçar belki diye geçirdi içinden Gerhard. Yanından hiç ayrılmayayım. Elsa ise odada yapayalnız kalınca pencerenin kenarındaki sandalyeye oturmuş düşünüyordu. Eğer doğacak çocuğun hayatını Rosie'nin kanı kurtaracaksa, onu kocasından soğutan olay belki de Allah'ın bir lütfuydu onlara. Tam yolculuğa çıkarken kapıda biten henna. Evine döneceği gün patlayan savaş, kapanan yollar. Senede en fazla bir, bilemedin iki kere çok içen kocasının onun yokluğunda zom olması. Az sonra doğacak çocuğu hayatta tutmak için özel olarak tasarlanmış gibiydi her şey. Bağışlasa mıydı acaba Gerhard'ı? Odaya ona doğumun başladığını geç haber verdiği için sitem ederek giren dünürlerinin sesiyle bölündü düşünceleri. İnsan daha önce haber vermez mi? İlahi Elsa Hanım diye söylenen kadına. Gecikmiş değilsiniz ki dedi Elsa. Buradasınız işte ve bebek henüz doğmadı. Gerhard Bey doğuma mı girdi? Doğumu Naşit Erez yaptırıyor. Gerhard buralardaydı. Gelir birazdan. Rosie ve Gerhard odaya dönmeyince Elsa dışarı çıkıp baktı. Koridorda da yoktular. Merak etti nereye kaybolduklarını. Acaba doğumhanenin önüne mi inmişlerdi? Sakın doğmuş olmasın bebek. Koşturarak koridorda hemşirelerin beklediği danışma masasına gitti. Kocasını sordu. Laboratuvara indiler dedi hemşire. Küçük hanım kan verecekmiş de son bir tetkik için dediydi profesör. Laboratuvar nerede? Tarif ettiler. Asansörü beklemeden merdivenlerden koşarak indi giriş katına. Koridorun sonundaki camlı kapıyı açtı. İçeride bir hemşire ince bir kan tüpüne isim yapıştırıyordu. Kimin kanıydı acaba? Sonra ileride Rosie ile konuşan kocasını gördü. Bediye Hanım'la Nazmi Bey geldiler diye haber verdi. Şimdi geliyorduk biz de işimiz bitti dedi Gerhard. Kanını mı aldın Rosie'nin? Yok. Damarına iğne filan batırmadık. Bir oyun gibi yani. Parmağına tık ettik. Değil mi Rosie? Kanı vermesi için doğumu bekliyoruz. Gerekirse verecek. Elsa hiçbir şey anlamadı. Kocasının kulağına eğildi. Neler oluyor? Diye sordu. Vaz mı geçti yoksa? Önce torunumuz doğsun, sonra sana her şeyi anlatacağım Elsa, dedi Gerhard. Odaya çıkıp hep birlikte beklediler. Bir saate yakın bir zaman geçti. İçeriye bir hemşire girip rahim ağzının iyice açıldığı haberini verdi. Doğum yakındı. Anne iyiydi. Ben doğumhaneye kadar gidip bir bakayım, dedi Gerhard. Rosie de gelsin seninle, dedi Elsa. O kalsın burada, gerekirse çağırtırım, dedi Gerhard. Gerhard odadan çıktıktan sonra Rosie de tuvalete gitmek üzere çıktı ve geri gelmedi. Elsa, Gerhard'ın onu aşağı çağırttığını düşündü. Gerhard doğumhaneye giderken yolda Profesör Erez'le karşılaştı. ''Tebrikler azizim'' dedi Erez. ''Torun annesini de beni de hiç yormadı. Az sonra görüşürüz.'' Önlüğünü, eldivenlerini çıkartmak üzere doktorların özel banyosuna yürüdü. Gerhard mutluluktan sarhoş, doğumhaneye girerken içeriden yükselen bebek sesini duydu. ''Sağlıklı bir kız çocuğu, yıkanırken seyretmek ister misiniz profesör?'' diye sordu hemşire. Kan grubu? Hemen baktık. Anneyle aynı. Gerhard şükrederek önce kızını öptü, sonra bebeğin yanına yürüdü. Dünya güzeli bir kızdı. Bildiği tüm dillerde bir kez daha şükretti. Koridorda tekerlek seslerini duyunca odadakiler kapının önüne çıktılar. Suzan, götürüldüğü tekerlekli karyolanın içinde odasına geri getiriliyordu. Yorgun ama çok mutlu gözüküyordu. Kızının yatağı yerine yerleştirildikten sonra bir küçük beşik sürdü içeriye Gerhard. ''Sude Hanım da geldiler.'' dedi. Elsa, Bediye Hanım ve Nazmi Bey beşiğin başına üşüştüler. Bebeğin bir elma büyüklüğündeki yüzünde sımsıkı kapalı gözleri iki ince çizgi gibiydi. Islak saçları kıvırcık ve koyu kumraldı. Beyaz eldivenli minik ellerini bir boksör gibi yüzünün iki yanına kaldırmış, sanki hayatın vuracağı darbelere karşı gardını şimdiden almıştı. ''Aramıza hoş geldin Sudem.'' dedi yanına getirilen beşiğe eğilen Suzan. ''Aa, baksanıza gülüyor.'' Bebeğin yüzünde eğlenceli bir rüya görüyormuş gibi ifade vardı. ''O henüz gülemez.'' dedi Bediye Hanım bilgiç tavrıyla. Atalaylar ve Suzan bebekle meşgulken Gerhard karısını usulca koridora çıkarttı. ''Sana bir haberim var. Daha münasip bir zamanı bekleyecektim ama hemen duymak istersin diye düşündüm.'' dedi. ''Rosie'nin kanı bambaşka bir grup. Dolayısıyla benim kızım olması imkansız.'' ''Aman Tanrım! Niye böyle bir yalan attı bana Hena? Suzy'nin kanını nereden bilebilir ki zaten?'' ''Ah, elbette. Türkiye'ye ilk gelişimizde birlikte seyahat ettik ya, tüm sağlık dokümanları orta yerdeydi. Şimdi hatırlıyorum. AB diye bir kan grubu olduğuna şaşırmıştı. Konuşmuştuk bunu. Nasıl tutmuş aklında hayret? Ya kan değişimi gerekseydi?'' ''Hena, ilk doğumda sorun çıkma ihtimalinin çok düşük olduğunu öğrendiyse bir kumar oynadı demek ki. Aksi halde herhalde kıza son anda mani olacaktı. Eminim buralarda bir yerdedir.'' ''Rosie, sen doğumhaneye inince kaçtı Gerhard. Ben senin yanına gitti sanmıştım. Yılan bu kadın. Gerçek bir yılan ya da deli. Deli olma ihtimali giderek yükseliyor. Hadi o deli diyelim. Gencecik kız nasıl böyle bir şeye tevessül eder?'' ''Kız masum Elsa. O sadece annesinin tembih ettiğini yapıyor. Masum olmasa kan vermeye ikna edemezdim onu.'' ''Nasıl ettin?'' ''Kanın iğneyle damardan çekileceğini sanıyordu. Ben elimdeki küçük aletle parmağından aldım tık diye ve hemen oracıkta kan grubu testi uygulayıp anladım tabii.'' ''Oturmalıyım, iyi değilim.'' dedi Elsa, yüzü bembeyaz olmuştu. Kocasına tutunarak yürüyüp koridora geçti, oradaki sandalyeye oturdu. Başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Tam da kızının ona en çok ihtiyacı olduğu anda. Bayılmamalıydı. Bu akşam hastanede o kalacaktı Suzan'la. Toparlamalıydı kendini. Hena'yı ve tüm olumsuz düşünceleri atmalıydı kafasında. ''Suzan sizi içeriye çağırıyor Elsa teyze.'' dedi yanına gelen Sibel. ''Ah Sibel'cim, annen de mi burada? Hemen geliyorum.'' Odaya yürürken karar verdi. Yarın bir ziyaret yapacaktı Hena'ya. Rosie'nin kan grubunun raporunu da beraberinde götürecekti ki bir daha Hena'nın suratını görmesin, sesini duymasın. Elsa kızının odasına girdiğinde Elimanların yanı sıra Naşi Terez de içerideydi. Bebeğin boyuna, kilosuna dair bilgiler veriyordu aileye. Sude bebek bugün sadece suyla beslenecek, anne sütü emmeye yarın sabah başlayacaktı. Odadan çıkmak için kapıya yönelirken, ''Güle güle büyütün güzel kızınızı. Ben hiçbir sorun olmayacağına dair her garantiyi vermiştim ama sizi anlıyorum Profesör Schliemann. Büyük baba olarak tedbiri elden bırakmak istemediniz.'' dedi ve sonra Elsa'ya dönerek ilave etti. ''Kız kardeşinizin de içi rahat etsin artık. O da çok endişeleniyordu.'' ''Kız kardeşim mi?'' ''Beni görmeye gelmişti ya bu kan uyuşmazlığı meselesini konuşmak için. Ona da söylemiştim, binde bir ihtimaldir ilk çocukta.'' diye. ''Hena mı geldi size?'' ''Adını hatırlamıyorum, uzun boylu sarışın hanım.'' ''Anladım, selamınızı söylerim Hena'ya.'' dedi Elsa, doktora kapıdan çıkması için kenara çekilip yol verirken. Elsa o akşamı hastanede kızı ve torunuyla geçirdi. Ertesi sabah Gerhard bir taksi tutup üçünü de evlerine götürdü. Kendisi aynı akşam yataklıyla Ankara'ya hareket edecekti. Akşamüstü kızından Elsa'yı erken yenecek bir akşam yemeğine çıkartmak için izin istediğinde ''Ben Susan'ı yalnız bırakamam.'' dedi Elsa. ''Anne, lütfen ama. Ben bebek değil, bebek sahibiyim. Baksana.'' dedi Susan. ''Demir de yarım saate kadar dönecek zaten. Muhtemelen peşinde annesiyle. Yalnız kalmayacağım.'' ''Tren garındaki lokantada bana eşlik edip hemen dönersin. Hadi Elsa, konuşmamız gereken şeyler var.'' diye ısrar etti Gerhard. ''Benden gizli mi? Burada konuşsanıza.'' ''Karı koca baş başa konuşamaz mıyız?'' ''Bana da söylemek şartıyla elbette.'' diye kıkırdadı Susan. Elsa fazla direnmeyip giyinmek için odasına gidince, ''Yoksa siz yeniden flört etmeye mi başladınız baba?'' diye sordu Susan babasına göz kıparak. ''Böyle naz etmeler, baş başa yemek yemeler, gizli konuşmalar filan.'' ''Neden olmasın?'' dedi Gerhard. ''Büyük baba büyük anne olduk diye ıskartaya çıkmadık ya.'' Gerhard ve Elsa, Haydarpaşa Garı'nın içindeki lokantada bir masaya karşılıklı oturup yemeklerini çabuk gelsin diye hazır yemekler listesinden seçtiler. Garson yanlarından uzaklaşınca, ''Hena'nın beni nasıl tuzağa düşürdüğüne dair umarım artık hiçbir kuşkun kalmamıştır Elsa,'' dedi Gerhard, karısının gözlerinin içine bakarak. ''Ders yılı sona erene kadar Ankara'da olmaya mecburum. Sonra evime dönmeme izin ver lütfen.'' ''Ben hala Hena'nın bize niye böyle bir kötülük yaptığını anlayamıyorum.'' Konuyu hiç şahsileştirmeden birkaç psikolog arkadaşla görüştüm. Kişilik bozukluğu teşhisinde kararlılar. Kocasının kısır olduğu dahi yalan olabilirmiş. Tamamen bir hayal aleminde yaşıyor galiba. Tedaviye ihtiyacı var. ''Beni asıl üzen Hena değil. Senin kendini kaybedecek kadar içmen ve sonrasında hiçbir şey hatırlamaman. Her şerde bir hayır var, der ya Türkler, inan bana, o geceden sonra iki kadeh içkiden fazlasını ağzıma koymadım. Elsa, lütfen Hena ve Rosie konusunu bir daha hiç açmamak üzere kapatalım. Çünkü...'' Garson yemeklerle gözükünce sustular. Sonra da yemek boyunca sadece Sude'den ve başka şeylerden konuştular. Yemekten sonra Elsa kocasıyla birlikte trene kadar yürüdü ve Gerhard tam trene binmeden önce ''Bana sorduğun soruyu yanıtlamadan evvel düşünmek istiyorum.'' dedi. ''Daha önümüzde hayli zaman var.'' Veda etmek için ona sarılan kocasının kollarında yine kıpırdamadan, ona sarılmadan dimdik durdu. Tren nihayet hareket ettiğinde pencerede durup elini sallayan Gerhard'a karşılık da vermedi. Fakat tren viraja girip gözden kaybolana kadar peronda bekledi. Belli ki Elsa'nın kırılan kalbi henüz tamir olmamıştı. İki gün sonra Elsa, bebeğin bazı ihtiyaçlarını almak üzere Beyoğlu'na inmeden önce Hena'yı aradı. Onu yalnız gelmesini tembihleyerek yine Markis Pastanesi'ne davet etti. Saat 11 sularında buluştular. Hena elinde hediye paketiyle Elsa'nın geçen sefer de seçtiği kuytudaki masaya yürüdü, oturdu. Elsa ise geçen sefer yaptığı gibi garsonu çağırıp Hena'ya herhangi bir şey ısmarlamadı. ''Tebrikler, ne güzel, hiç sorunsuz doğmuş bebeğimiz.'' dedi Hena. ''Kana filan ihtiyacı olmamış. Ama hayat bu, bakarsın bir gün.'' ''Eğer kana ihtiyacı olsaydı ölmüştü. Yalanlarınla bebeğimizi öldürebilirdin Hena. Bak, Gerhard ve ben senin akıl hastası olduğuna karar verdiğimiz için hakkında şikayette bulunmayacağız. Bunu aslında senin için değil, Rosie için yapıyoruz. Şimdi beni iyi dinle. Bizi veya ailemizden herhangi birini rahatsız ettiğini, ziyaret ettiğini, hatta telefonla görüştüğünü öğrenecek olursak dosdoğru polise gideceğiz. Yaptıklarını öğrendiklerinde kocan seni boşar. Polis de seni ya hastaneye ya da hapishaneye koyar. Ben kara kan gerekmeyeceğine emin olmasaydım elbette yapmazdım ama ben... Sus Hena, konuşma. Çantasından kan raporunun bulunduğu zarfı çıkarıp masaya bırakan Elsa ayağa kalktı ve işaret parmağını Hena'ya doğru salladı. Zarftaki rapor bizdeki aslanın kopyasıdır. Bizden uzak dur. Kapıya doğru yürümeye başlayan Elsa'nın Hena arkasından seslendi. Elsa, bebeğin hediyesini unuttun. Elsa dönüp baktı. Sen çok geç olmadan bir doktora görün de Hena, dedi. Rosie'ye yazık olmasın. Ayrım sonu, sayfa 282.